Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Şu an ses iyi mi? Ses geliyor mu? Tamam inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduh ve nestainuhu ve nestağfiruh. وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفِسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهِ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْيُ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا ve kullu muhtesetun bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar. Allah Azze ve Celle izin verirse bugün inşallah dinde rey ile, şahsi görüş ile, kıyas ile hüküm verilemeyeceğine dair Kur'an, sünnet, sahabe, tabi'in ve müştehit imamların kavillerinden delillerle. Seste problem mi var? Tamam inşallah. Şu anda iyi mi? Yani bir kısım arkadaşlar seste problem olduğunu söylüyor. Bazı kardeşler de net diyor. Biz devam edelim inşallah. Seste problem olanlar da çıkıp tekrar girsinler inşallah. Öncelikle kıyası savunan bazı kimseler kıyasın dinde delil olamayacağını ilk olarak İbni Hazm'ın ortaya attığını, bundan önce yani İbni Hazm'dan önce sahabenin kıyas yaptığını, tabiinin kıyas yaptığını, bunu dinde bir delil olarak gördüğünü, sahabenin yolunun kıyası kabul etmek olduğunu iddia ediyorlar. Bunlar kıyas ve taklide öyle dalmışlardır ki kıyasın batıl oluşuna dair getirilen deliller karşısında dahi yine bir takım kimselerin kıyas yaptığını öne sürerek cevap vermeye çalışıyorlar. Ellerinde Allah'tan gelen, Resulünden gelen bir delil olmaksızın bunu yapıyorlar. İbni Hazm'ın falanca yerde kıyasa başvurmak zorunda kaldığını veyahut Şeyh Mukbil'in senelerce kıyasa karşı çıktığı halde bir meselede kıyas ile görüş belirtmek zorunda kaldığını ve buna benzer bir takım iddialarla kıyasın kaçınılmaz bir esas, hükümde başvurulması zorunlu bir delil olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Bu iddianın batıl oluşuna dair önce ayet-i kerimelerden, sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve sahabelerinden, tabiinden delillerimizi arz ederek konuya giriş yapacağız inşallah. Allah Azze ve Celle A'raf suresinin 3. ayetinde Rabbinizden indirilene uyun, ondan başka dostlara uymayın buyurarak uymamız gereken şeyin ancak kendisi katından indirilene yönelik olduğunu beyan ediyor. Allah katından indirilen vahye, yani zikre, vahyi metlu ve vahyi gayri metlu dediğimiz kitap ve sünnete uymamız emrediliyor. Nahil suresinin 74. ayetinde artık Allah'a temsiller getirmeye kalkmayın, darb-ı mesel getirmeye kalkmayın, çünkü Allah bilir, sizler bilmezsiniz buyuruyor. İşte bu kıyas Allah dininde misal getirmektir, darb-ı mesel getirmektir. Yine Allah Azze ve Celle Allah bilir sizler bilmezsiniz buyurarak insanların haddi zatında bilgi sahibi olmadıklarını açıkça belirtiyor. Yine Allah Azze ve Celle çekişme halinde hükmü kitabına ve Resulüne döndürmemizi emretmiştir. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadığını En'am suresinin 38. ayetinde net olarak beyan etmiştir. Nahl suresinin 89. ayetinde Kur'an-ı Kerim hakkında her şey için tam bir açıklama vasfını beyan etmiştir. Nahl suresinin 44. ayetinde sana bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni insanlara anlatasın buyurmuştur. Maide suresinin 3. ayetinde bugün dininizi tamamladım buyurarak dinde eksik bir şey kalmadığını açıkça beyan etmiştir yine. Ayrıca Rabbin unutucu değildir ayeti de yine aynı manada delil getirilebilecek ayetlerden birisidir. Yani din tamamlanmıştır. Kitap ve sünnet insanlara din hakkında yeterlidir. Başka bir şeyin dinde delil olduğunu söyleyen kimse işte bu saydığımız ayetlere muhalefet etmiş olur. Sahabeler örnek verildi madem. Sahabelerin yolunun kıyası kabul etmek olduğunu söylediler. Biz de deriz ki bilakis başta Hulefai Raşidin'den nakillerle konuya girelim. Ebu Bekir radıyallahu anh misal olarak diyor ki Allah'ın kitabındaki bir ayet hakkında görüşümle bir şey söylersem hangi yer beni barındırır, hangi gök beni gölgelendirir buyuruyor. Ömer radıyallahu anh dinde şahsi görüşlerinizi daima itham edin demiştir. Osman radıyallahu anh şahsi görüşle verilen fetvayı dileyen alır dileyen terk eder demiştir. Ali radıyallahu anh şayet din rey ile olsaydı yani şahsi görüş ile olsaydı meslerin üzerine değil altını meshederdim diyor. Sahabeden Sehil bin Huneyf radıyallahu anh ey insanlar dininizde şahsi görüşlerinizi itham ediniz diyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma kim Kur'an hakkında şahsi görüşüyle bir şey söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor. İbni Mesud radıyallahu anh şahsi görüşümle bir şey söyler de isabet edersem bu Allah'tandır. Eğer hata edersem benden ve şeytandandır. Allah ve Resulü bundan uzaktır diyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulünün sünnetinde olmayan bir söz çıkarsa ondan sakının. Zira o bidat ve sapıklıktır diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya şöyle bir tavsiyesi var. Dikkatle anlayalım inşallah. Allah'ın Resulüne isnat edilen bir hadisin mevcudiyeti halinde onu başka benzer bir duruma tatbik etme. Yani açıkça burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sahih hadis mevcut bulunduğu zaman kesinlikle bu konuda bir kıyasa gitme diye uyarıyor onu. Benzer meseleleri onunla kıyaslama diyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh kendisine hukuki bir mesele hakkında Allah'ın Kur'an'da kendisine hukuki bir mesele hakkında soru sorulunca Allah'ın kitabında her şeyi beyan ettiğini Allah'ın vahyetine uymayan bir şeyin ise geçersiz olacağını açıkça söylemiştir. İmam Malik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir soruya vahiy ile cevap almadıkça bilmiyorum derdi. Peygamber bile bu tür sorular için Allah'ın cevabını beklemektedir diyor. Kaldı ki peygamber olmayan bizler veya daha başka kimseler nasıl kıyas ile bir görüş belirtebilsinler? Allah Azze ve Celle Nahl suresinin 78. ayetinde siz hiçbir şey bilmezken analarınızın karnından sizi çıkaran odur. Siz hiçbir şey bilmezsiniz buyuruyor. Yine Bakara suresinin 151. ayetinde bilmediğinizi size öğreten odur buyuruyor. Araf suresinin 33. ayetinde de ki Rabbim sadece açık ve gizli fenalıkları, günahı, haksız yere tecavüzü, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmanızı, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır buyuruyor. Allah Azze ve Celle bilmediğimiz ve bize bildirmediği şeyleri söylememizi haram kılmıştır. Kıyas denen şey de Allah Azze ve Celle'nin bize emretmediği, öğretmediği bir batıldır, bir haramdır. Kıyasa nerede ihtiyaç duyulur diye soracak olursak, Allah'tan ve Resulünden herhangi bir nasın veya hükmün gelmediği yerde olduğunu söyleyecekler. Allah ve Resulünden herhangi bir nasın veya hükmün gelmediği yerde kıyas yaparız diyecekler. onun geldiği yerde derlerse zaten batılın batılıdır o. Kur'an ve sünnet naslının olmadığı yerde derlerse, Kur'an ve sünnetten bir delil olmadığı yerde kıyas yaparız derlerse, Allah Azze ve Celle işte bunu zemmetmiş ve bu sözü yalanlamıştır. Şura suresinin 21. ayetinde, "Yoksa Allah'ın dininde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı var?" buyurarak bu şekilde bu tür sözleri yalanlamıştır. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma, İsrailoğulları doğruluk üzerine yaşarlardı. Ne zaman ki aralarında Sebaya el-Ümem oğulları diye bir topluluk türedi, işte onlar rey ile hüküm vermeye başladılar. Hem kendileri sapıttı, hem de İsrailoğullarını yoldan çıkardılar, diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste, insanlar cahil önderler edindiler, onlar rey ile şahsi görüşle hükmettiler ve hem kendileri saptı hem de halkı saptırdılar, buyruluyor. Evet, Nisa suresinin 165. ayetinde Allah Azze ve Celle peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın diye gönderdiğini beyan ediyor. İlim ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve sahabelerinden gelendir. İmam Evzai bu şekilde söylüyor. İlim ancak Allah Resulü'nden ve sahabelerinden gelendir. Demek ki insanların cahil önder edinip onların ilimsiz olarak hükmetmeleri bunu gösteriyor. Yani Allah ve Resulü'nden, sahabelerinden gelen bir ilme sahip olmadan fetva vermeleri, onların bu ilme sahip olmamaları sebebiyle cahil önder olmaları ve insanları bu şekilde saptırmaları az önce söylediğimiz hadiste beyan ediliyor. Nahl suresinin 25. ayetinde, kıyamet günü kendi veballerini eksiksiz yüklenecekler, ayrıca ilimsizlikleri yüzünden saptırdıkları kimselerin veballerinin bir kısmını da yüklenecekler, buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu ayete dikkat edersek, ilimsiz olarak insanları saptıranlar saptırdığı kimselerin veballerini yükleniyor. Burası birinci mesele. Diğer mesele ise bu sapıtan kimselerin ilimsiz olarak fetva veren bu kimselere uymaları. Onlar da mesul bak. Çünkü onların günahlarından bir kısmından, diyor. Bunlar günahsızdır demiyor Allah Azze ve Celle. Ahzab suresinin 67. ayetinde cehennem ehli hakkında bahsederken Allah Azze ve Celle onların şöyle diyeceklerini haber veriyor. Ey Rabbimiz! Bizler efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola saptırdılar. Evet. İmam Malik Muvatta'da Rebi'a'dan şöyle bir rivayet veriyor ki, bu rivayet kıyasın belli başlı bir usulü olmadığını, dinde usul olamayacağını gösteren delillerden birisidir. Said bin Müseyyeb'e dedim ki, diyor, bir kadının bir tek parmağının diyeti nedir? O da 10 deve dedi. Peki iki parmağın diyeti nedir dedim? 20 deve dedi. 3 parmağın diyeti 30 deve dedi. 4 parmağınki kaç devedir dedim? 20 deve dedi. Ben yara büyüyüp zarar arttıkça diyet azalıyor, bu nasıl iş dedim? Said bin Müseyyeb de dedi ki, ey kardeşimin oğlu, sünnet böyle dedi. Sünnet böyle, sünnete tabi ol dedi. Şimdi rey'in, şahsi görüşün veya kıyasın metoduna göre bakacak olsak nasıl olur? 4 parmakta 40 deve olması gerekirdi. Şayet sünnet bunu beyan etmeseydi bize, insanlar kıyasla hükmedecek ve 4 parmakta 40 deve diyecekti. Demek ki kıyas dinde asla geçerli bir yol değildir. İmam Şabi, Allah rahmet eylesin, şahsi görüşleriyle fetva veren rey ehline baktı ve şöyle dedi. Bunlar sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından ne rivayet ederlerse kabul et, fakat kendi görüşleriyle söyledikleri şeyleri helaya fırlat. Yine Şabi'ye bir mesele hakkında fetva sorarlar. O da onun hükmünü açıklar, delillerini açıklar. Bu kıyasa uymuyor denilir. O da bunun üzerine erkeğin tenasül uzvu ile söverek, kıyasa bu şekilde söverek tepkisini veriyor. Zühri, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Hadis erkektir. Onu adamların erkek olanları sever. Kadın olanları da sevmez. Bu rivayeti neden naklettik? Hadis ilimleriyle uğraşmak zor gelen kimseler kıyasa başvururlar. Çünkü Allah Azze ve Celle bu dini bize tamamladığını beyan ediyor. Din tamamlanmış. Kitap ile ve sünnet ile dinde açık bırakılmış bir mesele yoktur. Bize düşen şey nedir? Kitap ve sünnette delil nerede geldiyse onu araştırmak. İşte içtihat da budur zaten. Kitap ve sünnette Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün hükmünü bulup tespit etmek. İçtihadın adı budur. İçtihat yoksa meseleleri birbirine kıyaslayıp yeni hükümler çıkarmak değildir. İlginçtir. Kıyası delil getirenler, kıyasın delil olacağını söyleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'de hamır yasaklanıyor. Dolayısıyla bir aya nasıl haram diyeceksin? Bunu ancak kıyasla haram olduğunu anlarız gibi usule aykırı bir takım sözler söylüyorlar. Kıyasa bu konuda müracaat etmeye hiç gerek yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sekir verici, sarhoşluk verici her şeyin zerresi dahi haramdır buyurmuyor mu? Neden hadisi bir kenara bırakıp da kıyasa başvuralım? İbn-i Sirin tabiinden, şimdi tabiinden kavillere geçtik Şabi'den itibaren. İbn-i Sirin kendi görüşüyle hüküm vermez, sadece duyduğu şeyi söylerdi. El-Ameş şöyle diyor. İbrahim'i, yani İbrahim en-Nehai'yi bir şey hakkında kendi görüşüyle hüküm verirken hiç duymadım. Bunu Darimi rivayet ediyor. Katade, 30 seneden beri kendi görüşümle hüküm vermedim diyor. Ata'ya bir şey sorulmuş, o da bilmiyorum demişti. Ona o halde kendi görüşünü söyle dediler. O da, yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden Allah'a sığınırım diyor. Bunu da İmam Darimi rivayet ediyor. Yine İmam Şabi'ye bir mesele hakkında kendi görüşünü soruyorlar. Rey ile veya kıyas ile fetva vermesini istiyorlar. O da diyor ki, benim diyor şarkı söylemem, sana görüşümü haber vermemden daha iyidir benim için diyor. Said İbnül Müseyyep sahabeler sahabeler başlarına gelen herhangi bir şey hakkında eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir haber bulamazlarsa bunun için toplanırlar ve ortak görüşe varırlardı diyor. Yani demek ki kitabın gösterdiği şey, sünnetin gösterdiği şey, şahsi görüşlerin, kıyasın dinde delil olmayacağı, batıl bir yol oluşu, sahabelerin de asla kıyası meşru bir yol olarak tutmadıkları, tabiinin de sahabeye uyarak onların yolunu takip ettikleri ve kıyastan kaçındıkları böylelikle ortaya çıkmış oldu. Demek ki birilerinin iddia ettiği gibi kıyas dinde değildir diyen ilk İbni Hazım değildir. Ondan önce sahabe ve tabiinden nakillerimizi verdik. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den şöyle naklediyor. Size hiçbir sene gelmeyecektir ki o kendisinden önceki seneden daha şerli olmasın. Şunu bil ki ben bir seneden daha bereketli, bol bir sene, bir emirden daha hayırlı bir emir demek istemiyorum. Fakat şunu demek istiyorum. Alimleriniz, hayırlılarınız ve fakihleriniz ölüp gidecek. Sonra onların yerini tutacak birini bulamayacaksınız. Nihayet işleri kendi görüşleriyle mukayese edip, kıyas yapıp hüküm verecek bir topluluk gelecek diyor. İbni Abdilber, Camiül Beyanil İlim isimli eserinde bunu rivayet ediyor. Aynı şekilde Darimi de naklediyor. Evet, az önce beyan ettiğimiz gibi, ilimsiz fetva vermelerinden kasıt, Allah Resulünden ve sahabeden ellerinde ulaşan bir nakil olmaması sebebiyledir. İbn-i Sirin şöyle demiştir. Kıyas yapanların ilki iblistir. Güneş ve aya da başka yolla değil ancak kıyas aletleri ile, kıyas sebebiyle tapılmıştır. Hatta Kabe'nin çıplak olarak hac edilmesine bakın. Onlar da kıyas yoluyla buna başvurmuşlardır. Onlar ne demişlerdi? Biz günah işlediğimiz elbiselerle işte Allah'ın evini mi tavaf edeceğiz? O halde ne yapalım? Çıplak olarak tavaf edelim diyerek şeytan onlara bu tür bir yolu meşru göstermişti. Hasan-ı Basri rahimeullah, beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın ayetini okudu. Yani Araf suresinin 12. ayetini okudu. Sonra iblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir dedi. Darimi bunu bu şekilde naklediyor. Taberi de, İmam Taberi de tefsirinde, bu ayetin tefsirinde bunu böylece naklediyor. Mesruk, Şabi'nin rivayetine göre Mesruk şöyle demiştir. Doğrusu ben kıyas yapıp da ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyor, ürperiyorum diyor. Evet, bütün bunlar neyi gösteriyor? Tabi'in, sahabe, Allah hepsinden razı olsun, kıyas yapmayı hak yoldan bir sapış olarak görüyorlar. Yine Şabi şöyle demiştir. Vallahi şüphe yok ki siz kıyas aletlerini, kıyaslamaları alır kabul ederseniz muhakkak helali haram, haramı helal yaparsınız. Yine Darimi'nin Amir'den rivayetine göre, ne dersin, görüşün nedir, ne dersin, eraeyte, görüşün nedir sözleri bana sevimsiz gelir. Adam arkadaşına bir şey soruyor ve ne dersin diyor diye bu tavrı eleştiriyor. Amir'in kendisi de kıyas yapmazdı diye ravisi belirtiyor bunu. Zibrikan, Ebu Vail bana eraeyte, ne dersin diyen ehli rey ile oturmamı yasakladı diyor. Ebu Vail ismi Şakik bin Seleme'dir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın en yakın öğrencilerinden birisidir. Bunları özellikle söylüyorum ki az önce İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet naklettim. Bir iki rivayet naklettim. Bu da Mesruk olsun, Ebu Vail olsun, İbni Mesud radıyallahu anh'ın öğrencileridir. Kıyas konusunda işte İbni Mesud kıyas yapmıştır, o kıyas yolunu benimsemiştir gibi iddialar var. Şabi şöyle diyor. Şayet şunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olsalardı, yani bu kıyas yapanlar, Kur'an'ın tamamı sana sorarlar, sana sorarlar diye başlayan ayetler şeklinde inerdi. Yani yes'elûneke, yes'elûneke, yes'elûneke anil ruh, yes'elûneke anil enfal şeklinde başlayan ayetler şeklinde inerdi diyor. Yani o kadar çok kitap ve sünnette geçmeyen meseleler çıkarıyorlar ki İmam Şabi de böyle bir ifade kullanıyor. Meymun Ebu Hamza'dan onun şöyle söylediğini haber veriyor. Bana İbrahim dedi ki, ey Ebu Hamza, vallahi ben muhakkak ki bazı meseleler hakkında konuşmuşumdur. Eğer bir kaçış yolu bulsaydım konuşmazdım. Doğrusu içinde benim Kufelilerin fakihi olduğum bir zaman ne kötü bir zamandır diyor. Yani kendi görüşüyle herhangi bir şey söylemesini bile böyle sakıncalı bir durum, ancak zaruret halinde mecbur kaldığı bir durum olarak ifade ediyor burada. Mücahit şöyle naklediyor. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ölçtürmekten, yani kıyas yapmaktan sakın. Yine Şabi anlatıyor. Şüreyh'in yanındaydım. Ona muradlı bir adam geldi ve şöyle dedi. Az önce İmam Malik'in Muvatta'ından, Said bin Müseyyep'ten naklettiğimiz meselenin bir benzeri bu da. Ey Ebu Meyye, parmakların diyeti nedir? Her parmak için onar onar deve karşılığını verdi. Adam, Allah Allah, şu ikisi serçe parmağıyla baş parmağını birleştirmişti şu şekilde. İkisi de bir mi? Diyor. Bunun üzerine Şüreyh şöyle söyledi. Allah Allah, kulağınla elin bir mi? Çünkü kulağı saç, yuvarlak başlık ve sarık örter. Onda da yarım diyet, elde de yarım diyet vardır. Yazıklar olsun sana. Muhakkak ki sünnet sizin kıyasınızı geçmiştir. Binaenaleyh sünnete uy, bidat işleme. Zira sen esere, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden gelen esaslara tutunduğun sürece sapıtmazsın diyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle söylüyor. Zaman gelecek, Kur'an insanlara açılacak. Öyle ki onu kadın, çocuk, erkek, herkes okuyacak. Derken adam diyecek ki, Kur'an'ı okudum ama bana uyan olmadı. Vallahi onu onların içinde uygulayacağım veya ona okuyarak işlerinde namaz kılacağım. Belki bana uyan olur. Bunun üzerine onu onları içinde, insanların içinde tatbik eder. Ama yine de kendisine uyan olmaz. O zaman der ki, Kur'an'ı okudum bana uyan olmadı. Onu içlerinde uyguladım, bana uyan olmadı. Vallahi evimde bir mescit yeri çevireceğim. Belki bana uyarlar. Bu sebeple evinde bir mescit yeri yapar ama yine kendisine uyulmaz. O zaman der ki, Kur'an'ı okudum bana uyan olmadı. Onu içlerinde uyguladım, bana uyan olmadı. Evimde bir mescit yeri çevirdim, yine bana uyan olmadı. Vallahi onlara mutlaka ne Allah'ın kitabında bulamayacakları ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıkları bir haber getireceğim. Belki bana uyulur. Muaz radıyallahu anh dedi ki, işte onun getirdiğinden sakının, çünkü onun getirdiği şey sapıklıktır. Reca bin Ebi Seleme Abde bin Ebi Lubabe'den şöyle naklediyor. Abde bin Ebi Lubabe şöyle dedi. Zamanımın şu insanlarından onların bana bir şey sormamalarını, benim de onlara bir şey sormamamı yeğ tutarım, yeğlerim. Onların her biri sadece ne dersin, ne dersin, yani görüşün nedir, görüşün nedir diyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bize bir çizgi çizdi. Sonra bu Allah'ın yoludur buyurdu. Ardından bunun sağından solundan bazı çizgiler çizdi. Sonra bunlar bir takım yollardır. Onlardan her yolun başında ona çağıran bir şeytan vardır buyurdu. Sonra da şu ayeti okudu. Şüphesiz ki emrettiğim bu yol benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, başka yollara tabi olmayın. Sonra sizi onun yani Allah'ın yolundan ayırır. En'am suresinin 153. ayeti bu. İmam Mücahit, Mücahit bin Cebir bu ayette geçen başka yollara tabi olma ifadesini bidatlere ve şüpheli şeylere tabi olmak diye tefsir etmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden kaynaklanmayan her şey nefsin arzularından doğmuştur. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar keyiflerine uyuyorlar, hevalarına uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan, kendi hevasına uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Kasas suresinin 50. ayeti. Allah Azze ve Celle hükmü insanlar arasında iki bölüme ayırmıştır ve bunun bir üçüncüsü yoktur. Ya kitap ve sünnete uyarak Allah'a ve Resulüne icabet etmek ya da hevaya uymak. İşte dinde heva tabiri kullanıldığı zaman kitap ve sünnetin zıttı olan her şeydir. Kitap ve sünnete uymayan, kitap ve sünnetten delili olmayan her şeyin adı hevadır. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi kitap ve sünnetten olmayan her şey ancak hevadan, arzulardan kaynaklanır. Allah Azze ve Celle Sa'd suresinin 26. ayetinde ey Davud, biz seni yeryüzünde senden öncekilerin yerine hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adaletle hükmet, hevana uyma. Sonra seni Allah yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlara hesap gününü unuttuklarından dolayı çetin bir azap vardır buyuruyor. Allah Azze ve Celle insanlar arasında hükmetmeyi de iki kısma ayırıyor. Ya kitap ve sünnetin getirdiği hak ile hükmetmek ya da ikisine zıt düşen heva ile hükmetmek. Câsiye suresinin 18 ve 19. ayetlerinde Allah Azze ve Celle Resulüne hitaben ey Resulüm, sonra seni o emirden yani dinden bir şeriat üzere kıldık. Bunun için sen bu şeriate uy. Bilmeyenlerin arzu ve isteklerine tabi olma. Şüphe yok ki onlar Allah'tan gelen hiçbir şeyi senden savamazlar. Zalimler birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur. Yine Araf suresinin 3. ayetinde sohbetin başında da söylediğimiz gibi Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt dinliyorsunuz buyuruluyor. Müslümanların önce gelenleri, yani selefi salihin de sonradan gelenleri, bu selefe tabi olanları da Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Resulünün sünnetine dönmenin bütün Müslümanlara vacip olduğunda icma etmişlerdir. Kim bu ikisinden başkasına müracaat ederse, o Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme asi, aziz kitaba ve sünnet-i seniyeye muhalefet eden bir kimse olmuştur. Bir meselede münakaşa olduğu takdirde Müslümana vacip olan şey, Allah Azze ve Celle'nin onu Allah'a ve Resulüne götürün emrine binaen bu iki kaynağa müracaat etmektir. Allah Azze ve Celle bu emrinin ardından şöyle buyuruyor Nisa suresinin 59. ayetinde. Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, yol bu. Münakaşanın küçük veya büyük olması arasında da bir fark yoktur. Zira Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti kerimesindeki bir şey hususunda münakaşa ederseniz şeklinde geliyor. Buradaki bu şarttaki şey kelimesi genel bir mana ifade edecek şekildedir ve şer'i meselelerin hepsini de içine alır. Böylece kitap ve sünnette müracaat etmek imanın şartlarından, etmemek ise imansızlık olarak kabul edilmiştir. Bu şekilde bir müracaat bulunmayınca iman da bulunmaz. Yine Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 36. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle mümin erkek ve mümin kadınlardan hiçbirinin Allah Azze ve Celle ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin hükmettiğinden başka bir şey seçmesinin sahih olmayacağını haber vermiş ve yine şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Onlardan önce konuşmaya ve bir iş hakkında hüküm beyan etmeye de kalkmayın. Allah'tan korkun, muhakkak ki Allah iştendir, bilendir. Hücurat suresinin ilk ayeti. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okuyacağım hadis-i şerifte sakındırdığı gibi kitap ve sünnete müracaat edilmeksizin verilen bir fetva cehaletle verilmiş bir fetva olduğunu şu şekilde açıklıyor. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle verdikten sonra ilmi sizden çekerek almaz, çekip almak suretiyle kaldırmaz ilmi. Fakat ilmi ilimleri ile beraber vefat ettirmekle alır ve böylece cahil insanlardan fetva istenir. Onlar da şahsi görüşlerine göre fetva verirler ve hem kendileri sapar hem de insanları saptırırlar. Avf bin Malik el-Eşcai'den gelen bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetim 70 küsur fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en büyükleri dini şahsi görüşleriyle kıyas eden, Allah'ın helal kıldığını haram kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir. Bunu İbn-i Mace Fiten babında rivayet etmiştir. İbn-i Abdilber bu hususta şöyle bir açıklama yapıyor. Bu çeşit kıyas asla herhangi bir esasa dayanmaksızın kıyas yapmak ve dinde yalan, tahmin ve vehim ile söz söylemektir. Sahabenin büyüklerinden 4 halife ve diğerlerinin reyin zemmedilmesi, yani şahsi görüşlerin kötülenmesi, onunla amel edene kızgınlık duyulması gerektiğine ve bu kimsenin dinde hiçbir hakikat üzerinde olmadığına dair kanaatleri sabittir, diyor. İbn Abdilber El-İlim isimli eserinde bu konuda detaylıca bilgiler vermiş ve kimsenin benzerini getiremediği şekilde hakkını vererek orada ilmi bir araya toplamıştır. Rey, yani şahsi görüş, kitap ve sünnet delillerine karşı nas bilgilerinden eksik, yalan ve zan ile karıştırılmış ve Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının tesirini taşımayan bir manada olduğu yahut bidatleri ortaya çıkaran ve sünnetleri değiştiren şeylerden olduğu takdirde bu rey'in, yani şahsi görüşün batıl olduğu ve dinden hiçbir hakikat üzerinde bulunmadığı Müslümanlar arasında ittifakla sabittir. Şahsi görüş, kitap ve sünnetteki bir delile kıyas edilerek yapıldığında ise, eğer bir hakikate müracaat etmeyen yollarla yapılıyorsa, yine sadece zan ve tahmindir ve aynı şekilde batıldır. Fer'inin subûbiyeti, yani esas, asıl olmayıp da fır'u meselelerde olan fer'i meselelerde sabitlik bulunduğu tam manasıyla ifade edildiyse ya da illet nas ile sabit olduysa, bir meselenin illeti kitap ve sünnet ile sabit olduysa, bu durumda her ne kadar buna kıyas ismi verilse de bu da aslın gösterdiği şeylerden olup aslın delalet ettiği şey tarafından ihtiva edilmiş ve asıldan alınmıştır. Böylece buna kıyas ismi verilmesi sadece ıstılah olmasındandır. Yani nas'ın mantuku vardır, mefhumu vardır, mefhumu muhalifi vardır. Mantuku direkt ilk anda nas'ın zahirinden ilk anda anlaşılıveren şey demektir. Mefhumu manasında gizli olan şey demektir. Mefhumu muhalifi ise bir şeyin tam zıttının beyan edilmesidir. Mesela mefhumu muhalife bir örnek vermek gerekirse, Allah Azze ve Celle size bir fasık haber getirdiği zaman araştırın buyuruyor. Bunun mefhumu muhalifi, yani mefhumu budur, araştırın emri. Fasık birisi haber getirdiği zaman araştırın emri. Bunun mefhumu, sadık birisi, doğru sözlü birisi, salih birisi haber getirdiği zaman ise alın kabul edin anlamı da bunun mevhumu muhalifinden anlaşılan şeydir. Evet, reyin yani şahsi görüşün ve Allah Azze ve Celle hakkında söylemediği şeyi uydurmanın zemmedilmesi hakkında bu söylediklerimizden sonra taklit de bu konuyla alakalı bir mevzu. Taklit, bir başkasının şahsi görüşünün rivayet olmaksızın, nas'tan delil olmaksızın alınıp kabul edilmesidir. Böyle yapan kimseye usul ıstılahında mukallit denilir. Fakat furu'da, yani ameli konularda alimin reyini, şahsi görüşünü taklit eden bir kimse, onun bu meselede kitap ve sünnetten dayandığı delili bilerek ona tabi oluyorsa bunda bir sakınca yoktur. Şimdi bu konuda İki ayeti bir arada düşünmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle Nahl 43 ve Enbiya suresinin 7. ayetlerinde eğer bilmiyorsanız zikir ehline, bilenlere sorunuz buyuruyor. Taklidi savunanlar genelde tutarlar bu ayeti delil olarak getirirler. Taklit caizdir derler. Eğer Kur'an-ı Kerim'de taklidi reddeden, haram kılan diğer ayetler olmasaydı belki haklılık payları olurdu. Ama en bariz örneklerinden birisi Tevbe suresinin 31. ayetidir. Bu konuda birden fazla ayeti bir arada düşünmemizin gerektiğini gösteren hususlardan birisi. Evet, Tevbe suresinin 31. ayetinde Allah Azze ve Celle Yahudilerin, Hristiyanların alimlerini, rahiplerini, papazlarını, ruhbanlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiğini beyan ediyor Allah Azze ve Celle. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu Rab edinmeyi onların şahsi görüşleriyle helal dediklerini helal olarak bilmek ve haram dediklerini haram olarak bilmek diye açıklıyor. Demek ki herhangi bir kimsenin şu helaldir, şu haramdır deyip de nas'tan, yani kitap ve sünnetten bir delil getirmediği yerde o görüşünü körü körüne alıp kabul etmek, onu Rab edinmek oluyor. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin Nahl 43 ve Enbiya suresinin 7. ayetlerinde beyan ettiği eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun emri zikir ehlinden neyi sormamız gerektiğini açıklıyor bize. Zikir ehlinden, ilim ehlinden Allah ve Resulünün hükmünü, nas'ı yani delili sormamız emrediliyor demektir. Tabii bu konuda taklidi reddeden, haram kılan diğer ayetleri de bu manada düşünebilirsiniz. Örnek olarak Bakara suresinin 171. ayeti, Nahl suresindeki başlarında 20'li ayetlerden itibaren ve diğer bu konuda epey ayet var. Onlara Allah Azze ve Celle'nin indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır biz atalarımızı hangi yolda bulduysak ona uyarız demeleriyle ilgili ayetler taklidi reddeden, haram kılan ayetlerdir. Evet, taklit iki sebepten kınanmıştır. Birincisi, böyle bir kimse rey ilmini bilerek amel etmiştir. Yani şahsi görüşle. Bu hususun kınandığından ve buna sarılmanın caiz olmadığından az önce bahsettik. İkincisi, Kur'an ve sünnetten bir delile dayanıp dayanmadığını bilmediği bir şahsi görüşle amel etmiştir. Çünkü o sadece o şahsi görüşün, o reyin sahibini taklit etmektedir. Ve bu reyin rey ilmine göre sahibinden hata üzerinde iken mi yoksa isabet üzerindeyken mi olduğunu bilmeden taklit etmesidir. Muhakkak ki rey ilminin ehli yanında bir takım kuralları vardır. Yani bunu ilim olarak görenlerin bile bir takım şartları, kuralları vardır. Kim ona uygun hareket ederse reyinde isabetli sayarlar, kim de hata ederse reyinde hata etmiştir. İki şekilde harekette zulmet üzeredir, batıldır. Ataları taklit etmenin kınanması hakkında Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak az önce işaret etmiştim. Bakara suresinin 170. ayetinde onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? Buyurarak Allah Azze ve Celle onları zemmetmiştir. Zuhruf suresinin 23-24. ayetinde işte böyle senden önce hangi memlekete uyarcı gönderdiysek mutlaka oranın ileri gelenleri biz babalarımızı bir yol üzerinde bulduk, biz de izlerine uyarız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber de ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam yine de mi onlara uyacaksınız dedi buyuruluyor. Lokman suresinin 21. ayetinde onlara Allah'ın indirine uyun dense, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'de bu manada birçok ayetler vardır. Bu ayetler her ne kadar kafirler hakkında inmiş olsa da bunlarla Allah Teala'nın indirdiğinden uzaklaşıp geçmişlerin sözlerini tercih eden kimseyi kınamak kastedilmiştir. Evet, bazı kimseler bu tür ayetleri söylediğimiz zaman işte bu kafirler hakkında inmiş ayetlerdir, sen tutuyorsun Müslümanlara delil getiriyorsun diyorlar. Şimdi burada kınanan bir konu var. Yani daha önceki kavimler Allah'ın indirdiğinden başka bir şeye uyunca kötü oluyorlar da bu ümmet Allah'ın indirdiğinden başka bir şeye uyunca hak yolda mı oluyor? Bunu sormak lazım. Ayetin lafzı nüzul sebebinden daha geniş kapsamlıdır ve usul ilmine göre ayetin lafzı muteberdir. Nüzulün hususiliği değil, yani nüzul sebebinin, ayetin nüzul sebebinin hususiliği değil, lafzın umumu muteberdir, umumiyeti muteberdir. Kim Allah Azze ve Celle'nin kendisine şeriat kıldığı şeyden uzaklaşır ve atalarının üzerinde bulunduğu şeyi bu şeriata tercih ederse bu ayetlerin genel manasının hükmü altına girer. Taklidin kötülendiğine dair delillerden birisi de Allah Azze ve Celle'nin İsra suresinin 36. ayetinde bilmediğin bir şeyin ardına düşme buyruğudur. Mukallit kimse ise bilmediği şeyin arkasına düşmüştür. Allah Azze ve Celle Araf suresinin 3. ayetinde Rabbinizden size indirilene uyun ve ondan başka dostlara uymayın buyuruyor. Allah razı olsun abi. Mukallit Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini ona tabi olacak derecede bilmez. Bilakis o şahsi görüşe tabi olmuştur ve uyduğu şahsi görüşte Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinden başkadır. Zaten ümmet arasındaki ihtilaflara baktığımız zaman gerek itikadi gerek fıkhi fırkalaşmalara baktığımız zaman hepsinin kökeninde akıl vardır. Bir kısmı aklı din edinerek itikatta sapmalar göstermişken bir kısmı da fıkhi konularda kıyası, şahsi görüşü din edinerek değişik yollara sapmışlardır. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 82. ayetinde şayet bu din Allah'tan gayrından gelseydi elbette onda pek çok ihtilaflar bulurdunuz buyuruyor. Demek ki ihtilaf Allah'tan gelen bir şey değil, insanlardan, bizlerden kaynaklanan bir şey. Mukallit, taklit ettiği kimsenin şahsi görüşüne sarıldığı zaman bu hareket Allah Azze ve Celle'nin hakkında söylemediği bir şeyi uydurmak ve Allah Azze ve Celle ile Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına müracaat etmek demek olacaktır. Bu hususta Allah Azze ve Celle Araf suresinin 33. ayetinde de ki Rabbim ancak kötülükleri gerek açığını gerek gizlisini günahı ve haksız yere saldırmayı hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi haram kılmıştır. Nisa suresinin 59. ayetini tekrar etmekte fayda var. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu iki ayetin açıklaması geçti. Bu hususta bir başka ayeti kerimeyi daha hatırlamakta fayda var. Ahzab suresi 67. ayeti. Dediler ki Rabbimiz biz efendilerimize ve büyüklerimize uyduk da bizi yoldan saptırdılar. Bu ayeti bir kenara not alın kardeşler. Çünkü biz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden deliller getirdiğimiz zaman işte bu hadisleri, bu ayetleri sen anlayamazsın, bunu bizim büyüklerimiz anlar derler ve ayetin açıkça görünen manasından saparlar. Evet, İbni Abdilber, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Allah Azze ve Celle kitabının bir diğer yerinde de taklidi zemmederek şöyle buyurmuştur. Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Huzeyfe radıyallahu anh ve diğer bazı sahabelerden nakledilmiştir ki onlar Allah Azze ve Celle'yi bırakarak papaz ve rahiplerine bir takım ibadetleri onlar için yapmak suretiyle ibadet etmemişlerdir. Fakat bu papaz ve rahipler kendilerine bazı şeyleri helal ve bazı şeyleri haram kıldıklarında onlara uymuşlar, tabi olmuşlardır. Adi bin Hatem radıyallahu anh bu ayet hakkında, yani Tevbe suresi 31. ayeti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki muhakkak ki biz onları Rabler edinmedik. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kıldıklarında onlara itaat etmiyor muydunuz? İşte bu onlara ibadet etmektir diyor. Bu hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. İbn Abdilber işte bunları naklettikten sonra diyor ki işte bunlar ve benzerler hakkında Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bakara suresi 166-167. ayetleri. İşte uyulanlar kendilerine uyanlardan uzak durdular. Azabı gördüler. Aralarındaki bütün bağlar kesildi. Uyanlar şöyle dediler. Ah keşke bir daha dünyaya gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara işledikleri bütün fiilleri hasretler yani pişmanlıklar ve üzüntüler kaynağı olarak gösterecektir. Enbiya suresinin 52. ayetinde sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller nedir? Babalarımızı onlara ibadet eder bulduk dediler. Ahzab suresi 67. ayetinde dediler ki Rabbimiz biz efendilerimize ve büyüklerimize uyduk da bizi yoldan saptırdılar. Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi taklidi kötüleme hakkında daha birçok ayetler vardır. Alimler bu ayetleri taklidin batıl olduğunu ispatlamak maksadıyla delil göstermişler ve ayette geçen kimselerin kafir olmaları bu ayetleri delil göstermelerine mani olmamıştır. Çünkü uyarı onlardan birinin inkarı diğerinin imanı yönünden değildir. Buradaki uyarı ancak dinde mukallit için hiçbir ruhsat olmadığı halde başkalarını taklit edenler içindir. Zira mukallit bir kimseyi delilsiz taklit etse kafir olur, bir diğerini taklit etse günaha girer, bir diğerini de taklit etse o yüzden hata eder. Bunlardan her biri delilsiz olarak taklit etmeleri sebebiyle kınanmışlardır. Taklit sonucundaki günahlar farklı olsa da bu noktada hepsi birbirine benzemektedir ve hepsi kötülenmiştir. Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 115. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça bir toplumu saptıracak değildir. İbn Abdilber diyor ki Taklit bütün bu zikrettiklerimizle batıl olduğuna göre kendisine teslim olmak gereken usule teslimiyet icap eder. Bu usul kitap, sünnet ve toplayıcı bir delil ile her ikisine uygun manada olan şey yani icmadır. Sahabelerin icmaıdır. Devamla şöyle diyor. Ali radıyallahu anh da şöyle demiştir. Sizi bazı kimselerin yaptığını sünnet edinmekten sakındırırım. Çünkü bir kimse cennetliklerin amelini işler. Sonra Allah azze ve celle'nin kendisi hakkında ilmine döner de bu sefer cehennemliklerin amellerini işler ve cehennemlik olarak ölür. Yine bir kimse cehennemliklerin amelini işler. Daha sonra Allah azze ve celle'nin kendisi hakkında ilmine döner ve bu sefer de cennetliklerin amelini işler ve cennetliklerden uzak olarak ölür. Bu da şahısların taklit edilmesini kınayan rivayetlerden birisi. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz bir kimseyi iman ederse iman edecek, inkar ederse inkar edecek derecede taklit etmesin. Çünkü bir kimseyi şerde örnek edinmek yoktur. Diğer bir tarikinde bu rivayetin sizden birisi hiç kimseyi taklit etmesin. Zira o iman etmişse iman etmiş, küfretmişse küfretmiş olur. İlle de birini taklit edecekseniz ölmüş olan Allah Resulü'nün sahabelerini taklit edin diyor. Evet, bütün bu anlattıklarımız manasını anlayan ve doğru yola hidayet edilen kimseler için taklidin sakıncalarını ortaya koymaktadır. İbn Abdilber, Allah rahmet eylesin, devam ederek şöyle diyor. İlim ve görüş sahipleri dediler ki, ilmin hududu iyice açıklamak ve bilinen şeyleri olduğu gibi idrak etmektir. Kime bir şey iyice açıklanmışsa artık onu biliyor demektir. Onlar mukallidin ilmi olmadığında ittifak etmişlerdir. Yine dedi ki, taklit ile söz söyleyene şöyle denir. Niçin taklit ile söz söyledin ve bu hususta selefe muhalefet ettin? Halbuki onlar geçmiş alimler taklit etmemişlerdir. Eğer taklit ettim, çünkü ben Allah Azze ve Celle'nin kitabının tevilini yani manasını bilmiyorum, Resulünün sünnetini de tespit etmiş değilim. Halbuki taklit ettiğim kimse bunu biliyor, böylece ben de benden daha alim bir kimseyi taklit etmiş oluyorum derse, ona denilir ki, alimler kitabın manasından ve sünnetin anlatılmasından dolayı herhangi bir şeyde icma etmişler. Yahut bir usta şahsi görüşleri, reyleri birleşmişse bu konuda şüphe yoktur. Fakat o alimler taklit ettiğin şeyde ihtilaf etmişlerse bir kısmını bırakarak diğerlerini taklit etmekte senin delilin nedir? Yani İbn Abdilber günümüzdeki mezhep taklidine, taassubane mezhep taklidine bir göndermede bulunuyor burada. Ve devam ediyor. Onların hepsi de alimdirler ve belki de sözünden uzaklaştığın kimse mezhebinde gittiğin kimseden daha alimdir. Günümüzde İşte Ebu Hanife şu meselede şöyle demiştir, bu meselede böyle demiştir denilerek sadece bir mezhep, sadece bir alime bağlı kalınma ve dolayısıyla onu din edinme söz konusu. Halbuki İmam Şafii de bizim alimimiz. O da Müslümanların alimi. İmam Ahmet bin Hanbel de Müslümanların alimi. Abdurrahman Evzai de Müslümanların alimi. İmam Malik de Müslümanların alimi. Biz bunların ilim olarak getirdiği şeyleri, yani ilim neydi daha önce de söylediğimiz gibi, Allah ve Resulünden, onların sahabelerinden gelen şeydir ilim. Delil olarak getirdikleri şeyleri alırız. Hangisi delil ile, açık delillerle ortaya koymuşsa delile tabi olmak gerekir. Bak yine şahıslara değil, deliller diyoruz. Eğer ben onun doğru olduğunu bildiğim için taklit ettim derse denilir ki, bunu kitap, sünnet yahut icmadan bir delille mi bildin? Şayet evet derse iddia ettiği delil sebebiyle taklit etmiş olur ve kendisinden delil istenir. Eğer onu benden daha alim olduğu için taklit ettim derse denilir ki senden daha alim olan herkesi taklit et. Çünkü elbette senden alim çok kimse bulacaksın. O halde taklit ettiğin kimseyi tahsis etme. Yani taklidi sadece buna has kılma. Evet, senden iyi bilen herkesi taklit et o zaman. Evet, İbni Abdilber bunu ifade ettikten sonra şöyle diyor. Peki hali böyle olan bir kimsenin Allah Azze ve Celle'nin dinindeki şer'i konularda sıhhatini bilmediği ve o hususta delil olmayacak bir söz ile fetva verip de insanları namusa tecavüzün mübah görülmesine, kanların dökülmesine, kölelerin ele geçirilmesine, malların sahiplerinden çıkıp başkalarına verilmesine sevk eden bir kimseyi taklit etmesi caiz olur mu? Hem de fetvayı veren kişinin hem hata hem de isabet edebileceğini bilip dururken. Eğer furu'u, fer'i meseleleri ezberlediğinden dolayı asıl ve manayı bilmediği halde fetva vermesini caiz görüyorsa, onu genel olarak herkesin aciz görmesi gerekir ki bu da cehalet ve Kur'an-ı Kerim'e karşı gelmek olarak kendisine yeter. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: bilmediğin bir şeyin ardına düşme. İsra Suresi 36. ayet. Araf Suresi'nin 28. ayetinde Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz buyuruyor. Alimler iyice açıklanmadıkça ve yakinen bilinmedikçe elde edilen bir şeyin ilim olmadığında ittifak etmişlerdir. Aksine bu bir zandır ve insan için zan hakkın yerine geçmez. Taklidin zararı hakkında çeşitli milletlerin alimler arasında herhangi bir ihtilaf yoktur. Yine taklitçinin alimlerden olmadığı da ilim ehlinin ittifakıyla ortaya konulmuştur. Müzeni Muhtasar adlı eserinin başlarında bu kitabı Şafii'nin ilminden ve taklit hakkındaki sözünün manasından özetledim diyor. Maksadım Şafii'nin ilmini ve sözünün manasını bilmek isteyene bunu okumak ve Şafii'nin kendisini ve başkasını taklit etmeyi yasakladığını ilan etmektir. Ta ki bu öğrenmeye istekli kimse artık bundan sonra dinine dikkat etsin ve kendisi için ihtiyatlı davransın. İbn-i Kayyım da Ahmet bin Hanbel'in şöyle dediğini naklediyor: ne beni, ne Maliki, ne Sevri'yi, ne de Evzai'yi taklit etme. Fakat onların aldığı kaynaktan al. Yine Ahmet bin Hanbel şöyle demiştir: bir adamın dininde insanları taklit etmesi anlayışının kıtlığındandır. Bişir bin Velid Ebu Hanife'nin meşhur talebesi Kadı Ebu Yusuf'tan Ebu Hanife'nin şöyle dediğini naklediyor: hiç kimseye nereden, hangi kaynaktan alıp söylediğimizi bilmedikçe bizim söylediğimizi söylemesi helal olmaz. Aynı şekilde Şafii'den sahih olarak nakledilen bir sözde Ebu Hanife şöyle demiştir: bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden birini öğrendikten sonra artık onun o sünneti hiç kimsenin sözüyle terk edemeyeceği hususunda alimler ittifak etmişlerdir. Yine Ebu Hanife'den tevatüren nakledildiğine göre o şöyle demiştir: bir mevzuda sahih bir hadis varsa benim sözümü duvara çarpın. Cafer el-Firyabi İmam Malik'in şöyle dediğini rivayet eder: kim Ömer bin Hattab'ın sözünü İbrahim el-Nehai'nin sözünden dolayı terk ederse onun tevbe etmesi istenir. Ona denildi ki o, yani bu bahsedilen söz Ömer radıyallahu anh'den de rivayet edilmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü Ömer radıyallahu anh'den dolayı terk ederse, bunun üzerine İmam Malik şöyle dedi: o halde Malik'in tevbe etmesi gerekir diyor. Malik rahimeullah Ömer radıyallahu anh'ın sözünün terki hakkında böyle söylediğine göre kitap ve sünnetin terki hakkında acaba ne derdi? Alimlerden herhangi birinin sözünün o ikisine tercih edilmesi hususunda ne derdi? Netice olarak selefi salihinden, sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inden rey ile, şahsi görüşle amel etmek ve Allah azze ve celle'nin dini hususunda insanları taklit etmekten yasaklamak hususunda gelen rivayetler o kadar fazladır ki hepsini burada almaya imkan yoktur. Zaten deminden beri söylediğimiz ayetler, hadisler ve eserler, sahabe ve tabi'in sözleri bu konuda kafi gelecektir. Evet, ben şimdilik mikrofonu bırakıyorum. Soru sormak isteyen varsa sorabilir. Biz de biliyorsak cevaplamaya çalışırız. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Şimdi Vahdani abi Nisa suresinin 115. ayetini: kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onun yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Diyor. Şimdi bu ayette müminlerin yolu müminlerin yolunun ne olduğunu teminden beri açıkladık. Yani sahabeler, Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini nasıl anlamışlarsa, nasıl iman etmişlerse kastedilen budur. Onların yolunu açıkladık. Onların yolunda birilerinin iddia ettiği gibi kıyas yok. Bunun olmadığına dair delillerimizi zikrettik zaten. Müminlerin yolu kitap ve sünnetle gelene teslim olmaktır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet. Buyurun. Herkes kaynağa ulaşamayabilir. Bu manada. Şimdi bunu da açıkladık aslında. Allah Azze ve Celle eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İlim ehline sorun buyuruyor. İlim ehlinden de neyi soracağımızı diğer bazı ayetleri de dikkate alarak açıkladık. Yani ancak delili sorarız. Eğer delili değil de şahsi görüşünü alıp kabul edersek Tevbe suresi 31. ayetinde geçtiği gibi Rab edinmiş oluruz. Bakara 170 ayeti örneğinde olduğu gibi ataları taklit veya büyüklere, beylere uyma, Ahzab suresi 67. ayetinde geçtiği gibi büyüklere uyma sebebiyle Allah'ın indirdiğini terk etmiş olma durumuna düşeriz. Allah Azze ve Celle kitabında hiçbir şeyi unutmamıştır. Her şeyi zikretmiştir. Biz bu kitapta belki her şeyi göremeyiz ama Allah Azze ve Celle peygamberine hitaben insanlar arasında sana gösterdiğimiz şekilde hükmet buyurarak Nisa suresi 105. ayetinde her insana göstermediği şeyi peygamberine gösterdiğini, peygambere Kur'an-ı Kerim'i beyan yetkisi verdiğini, kıyamet 19. ayetinde de olduğu gibi beyan yetkisi verdiğini açıklamış ve Kur'an ile sünnetin ikisinin bir arada her şeyi için bir açıklama olduğunu, eksik hiçbir şey bırakılmadığını bizlere bildirmiştir. Mezhepler bu manada delillerle içtihadı yapmışlar ve ittifakla hak olan mezhebin taklidinde sorun ne? Şimdi bir mezhebin hak olması, ittifakla hak olması, tahminim burada işte dört mezhebin hak oluşunda ittifak edilmiştir gibi bir söz var yaygın olan, onu kastediyorsunuz. Bir meselede dört tane mezhep hak olamaz. Bir şey ya helaldir ya haramdır. Allah Azze ve Celle bunlardan birisini indirmiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Ayrı ayrı dinler göndermemiştir. Bu din ihtilafı reddetmiştir. Bazıları o kadar aşırı gitmiştir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına şöyle bir şey uydurmuşlardır mezheplerini desteklemek adına. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte abdest aldı. O esnada işte alnı kanadı. Hanımı orasını sildi, Ayşe validemiz orayı sildi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar abdest aldı. Şafiiler işte kadın dokunduğu için abdestini tazeledi. Hanefiler de derler ki kan aktığı için abdestini tazeledi. Dolayısıyla bu mezheplerden birisini taklit etmezsen Resul'e uymamış olursun gibi bir şey uyduruyorlar. Fakat bunu uyduran cin fikirli şahıs yeteri kadar zeki olmasa gerek. Çünkü dört mezhebin dördünün de hak olduğunu söyleyen bu insanlar diğer iki mezhebi nereye atacak? Maliki ve Hanbeli mezheplerinde ne kadına dokunmak abdesti bozar ne de kan akması abdesti bozar. Zayıf hadise tutunursa bu kendi görüşünden iyi değil mi? Bu da ayrı bir bakış açısı getirir. Şimdi İbni Bedran El Metal İla Mezhebi Ahmet bin Hanbel isimli kitabında Ahmet bin Hanbel'in şahsi zayıf bir hadis oldukça şahsi görüşle fetva vermeyi terk ettiğine dair bir şey nakledir. Yine Ebu Hanife'den de bu konuda iddialar mevcut. Yani şayet zayıf bir hadis varsa o konuda şahsi görüşü kıyas ile fetva vermeyi reddettikleri yolunda. Şimdi bunlar meseleye çözüm getiren izahlar değil. Neden? Çünkü bir kimse zayıf bir hadisle fetvaya bağlar bir meseleyi. Nitekim daha önce alimler arasında bu tür şeyler olmuş. Zayıf bir hadise dayanarak fetva vermiş. Daha sonra sahih bir hadis tam bunun zıttını ortaya koymuş. Dolayısıyla bir imam o meselede artık içtihat etti. O artık kesin karara bağlandı. Kitap ve sünnetin nası gibi bir nas kabul edilir hale gelmiş. Müştehit içtihat eder. İçtihadında isabet ederse ona 10 sevap vardır. Diğer bir rivayette ona 2 sevap vardır. Ama yanılırsa ona da 1 sevap vardır deniliyor hadis-i şerifte. Buna göre bu hadis-i şerifi delil alırlar ve işte onlar hata etse bile sevap alıyor derler. Tamam, biz de bunu söylüyoruz zaten. Hadisin söylediği neyse onu söylüyoruz. Ama bir imamın yanıldığı ortaya konmuşsa, sahih nas ile yanıldığı ortaya konmuşsa artık ona taklit etmek caiz olmaz. O içtihat etmiş, yanılmış, sevabını yine almıştır. Fakat bunu oradaki hatayı anlayan kimselerin artık ona tabi olması caiz olmaz. Yani onun deliline tabi olmaz. Yine delil. Konu anlaşıldı inşallah. Peki, ben mikrofonu bırakayım. Eğer sessiz soru sormak isteyen olursa. Selamünaleyküm.
Defalarca durmak gerekiyor. Maalesef bu konuda en büyük müşkülatlardan birisi bu. İnsanlar ihtilaf ettiğinde gideceği merciyi halledemeyince birken iki, iki iken artık kaç parça olduğunu kendi de anlamıyor. Allah bizlere mağfiret etsin, rahmet etsin. Konuyu düzgün anlayan samimi kullardan eylesin. Hakikaten hoş bir mesele. Defalarca işlemek gerekiyor. Aslında birçok soru da sorulabilirdi, tekrar açılabilirdi. Ama sonradan yine yayınlanarak tekrar tekrar üzerinde durarak açıklanır, dinlenir, daha hoş olur inşallah. Bir arkadaş Kur'an koysun, olmazsa biraz Kur'an dinleyelim. Buyurun inşallah. Selamünaleyküm.